adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Daikin, evde işte serinletir. Daikin, ideal serinlik verir. Daikin, doğru hava uzmanı.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı. Günlerden çarşamba, tarih 18 Mayıs.
Şu an benimle.
5 dakika geçiyor saat.
Nefes bile zarar.
Gökyüzünün gayet güneşli olduğu.
Üstelik
havanın da epey sıcak geçeceğini tahmin ettiğimiz bir İstanbul gününe başlıyoruz derken...
Hayatımdan çıkıp gitme.
Meteorolojinin uyarılarıyla karşılaşıyoruz.
Hangi korkuya, hangi uykuya?
Bugünkü kıyafetleri seçerken bir miktar dikkatli seçmek gerekebilir Marmara bölgesinde yaşıyorsanız. Yarın daha da dikkatli olmak gerekecek, öyle anlaşılıyor. Detayları anlatalım birazdan. Günaydın.
Bugün bu aşkın ihtiyacı var birazcık alttan almana. Ara, ara, hiç uyma sen gurur yapanlara. Ara, senin değilse kalbim ortada. Ona bir arkadaş selamı ver, inan koşar her ihtiyacına. Nefes bile zarar. Üstelik tam ismimizi yazmalık canımdaki buhar. Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya yarar ki ya? Ara, ara, yakın mesafe bitmiş olsa da. Ara, geçen huzurlu günler hatırına. Ara, bugün bu aşkın ihtiyacı var birazcık alttan almana. Ara, ara, hiç uyma sen gurur yapanlara.
Meteoroloji bugün Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı öğle saatlerinden itibaren başlıyor. Öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle İstanbul'un batısında, öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise bölgenin tamamında, Marmara bölgesinin tamamında yerel şekilde kuvvetli yağış var. Bugün mesela sıcaklığı 24-25 derece civarında beklerken yarın bu sıcaklığın 10 derece birden düşmesi söz konusu. Onun için dedim bugünün kıyafetleri, yani bugün evden çıkarken giydiğiniz kıyafetler öğleden sonrası yağmur için bence biraz hazırlıklı olmalı. Yarına dairse mesela Ankara'da, hatta bu akşam saatlerinde bile olabilir, şehrin yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olabileceği duyurulmuş.
O anda anladım olmuyor.
Sonunda Mayıs karı da yağdı. Ya görünürde şu anda Ankara'da yağacakmış gibi görünüyor ama
çok zor, sen...
mecazi olarak eğer düşünürsek ülke genelinde Mayıs karı.
Her yerinde sen...
Bu da yağdı bize, evet, onu da gördük.
Duyuyorum pişmanım diyor sesim. Acılar benim artık acılar. Görecekmiş gibi seni gözlerim, tutacakmış gibi ellerim. Ama yoksun sen. Sen benim nefesim, hayalimdeki resim. Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan. başlamıştık seninle. Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanıma.
Şimdi hava sıcaklığı ile ilgili hemen Adana'dan bir itiraz gelmiş. Daha doğrusu bir tespit gelmiş. Diyor ki Adana ısınmadan yaz gelmez memlekete zaten diyor dinleyicimiz ki Adana'da an itibariyle mesela sıcaklık 14-15 derece civarında, gün içinde 30 oluyor gerçi ama. Yani daha tam ısınmadık, ısınsak burası yanar diyor. Türkçesi aslında bu. İçimde hasretim, hayattaki tek eşim ve bir şarkı. Belki hava ısınmamış olabilir ama gündem sıcak. Şimdi bilmiyorum, dün akşam olanı biteni takip edebildiniz mi? Hemen kısaca bir özet geçeyim size. Biliyorsunuz bir Sadat meselesi var gündemde. Aslında Türkiye'de olup biteni takip edenlerin yabancı olmadığı bildiği bir konu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun aniden o Sadat binası önüne gitmesi. Seçimler öncesinde burada bir hazırlık var. Seçimlerde bir şeyler yapacaklar uyarısında bulunması. Sonra bu Sadat yöneticilerinin geçmişte söylediklerinin ortaya çıkması falan filan derken dün iş şu noktaya kadar geldi. Bu Sadat başkanı Halk TV'ye çıktı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii verdiği yanıtlar dün izleyenlere, ki izlediniz mi bilmiyorum, ben seyrettim. Verdiği yanıtlar neyi aklıma getirdi benim biliyor musunuz? Hani bu Rıza Sarraf da böyle bir dönem gündemde olduğunda ATV'ye mi çıkmıştı, A Haber'e mi çıkmıştı? Arkasına böyle Türk bayrağı falan koymuşlardı. Böyle sorulara böyle tuhaf tuhaf, ya tuhaf tuhaf derken böyle pişkin pişkin yanıtlar falan veriyordu. Heh, dün akşam tabii arkada öyle Türk bayrağı falan yok ve karşısında gerçekten gazeteciler vardı bu Sadat Başkan'ın ve hakikaten sordular. Fakat adamın verdiği yanıtlar aynı böyle Rıza Sarraf yanıtları yani. O rahatlıkta, o pişkinlikte falan. Ama şöyle bir şey oldu, bu böyle yanıtlar verirken bu kadar böyle rahat ve dalga geçer gibi yanıtlar verirken söylediklerinin, yani verdiği yanıtların tam aksini geçmişte söylediği, başka gazetecilerle konuşurken söylediği ortaya çıktı. O videolar yayınlanmaya başladı, o röportajlar çıkmaya başladı, sosyal medyada bir anda onlar döküldü. Sonra mesele daha da ilginçleşti. Sedat Peker'le ilgili soru sordu gazeteciler. Dedi ki Sedat Peker'le alakamız yok, ne alakamız var? O bizimle görüşmek istedi, biz onu muhatap almadık falan dedi. Ben şartlarım kurallara uyar. Ve zannediyorum uyuyan yılanı uyandırdı. Şarkıda dediği gibi. Sedat Peker çok uzun bir aradan sonra Twitter üzerinden, kendi hesabından değil ama onun başka bir hesabı var ya, Deli Çavuş diye. Ha işte o hesap üzerinden yanıtlar vermeye başladı ama öyle böyle yanıtlar değil. Yani böyle bayağı bir kızdığını, sinirlendiğini anlıyoruz. Yani ortalık bayağı bayağı bir karıştı. Ama şöyle bir şey oldu. İnsanlar bu Sadat'ın varlığından hiç haberi olmayanlar haberdar oldular. Meselenin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Eğer varsa bu seçimlerle ilgili Sadat'ın yapacağı bir şeyler, bir hazırlıklar, ki herkes endişe duyuyor ya, seçimlerde bir şeyler mi olacak acaba falan diye. Yani bunun önü en azından bir miktar alınmış oldu herhalde diye düşünüyorum ben. Ne sorular ne yanıtlar. 7 Haziran 1 Kasım arasındaki terör saldırılarını sordu mesela gazeteciler. Bu Sadat Başkan'ına, dedim ya, gerçekten gazeteciler vardı çünkü karşısında. Sadat Başkan'ı Türkiye'deki iç siyaseti takip etmiyorum dedi. Yani neyse bir şey demeyeyim ben. Ama dediğim gibi bu sosyal medya üzerinden Sedat Peker öyle bir daldı ki, öyle şeyler yazdı ki bu Sadat Başkanı ile ilgili, kurucusu ile ilgili. Belli ki önümüzdeki günlerde daha da fazla bilgi verecek herhalde, öyle anlaşılıyor. Güzel ülkemin gündemine bakınız. Bir de dünyanın gündemi var. Dünyanın gündemine bakıyorsun, neler var? Biz nelerle uğraşıyoruz 2022 senesinde? Halbuki bundan yıllar yıllar önce, 103 yıl önce, tam da şu saatlerde atam hala Bandırma vapurunda İstanbul'dan Samsun'a doğru yol alıyor. Kim bilir, belki şu saatlerde güneş yeni doğmuş, yine Karadeniz'de yol alıyorlar. Yeni uyanmış çıkmış geminin güvertesinden bir nefes alıyor. Düşünüyor belki neler yapacağı ile ilgili. Ama bir milletin kötü kaderini değiştireceğinin farkında. Onu biliyor kesin canım. Sonunda da kazanıyoruz zaten, biliyorsunuz. Dolayısıyla yine öyle olur. Dünyayı bir gemi gibi düşünün. Bandırma vapuru gibi düşünün. O gemi bir yere doğru giderken, ilerlerken sen geminin içinde terse doğru yürürsen bir yere kadar yürüyebilirsin. Geminin kıçına kadar gidebilirsin. Orada durursun işte. Bunu yapıyor ülke şu anda. Geri doğru yürüyor. Ama işte onun da bir sonu var. Geminin bir bitişi var. Acayip açıklamalar var ki bunlardan bir tanesi Tevfik Göksu'dan gelmiş. Esenler Belediye Başkanı kendisi, biliyorsunuz. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP Grup Başkan Vekili. AKP grubunun başında kendisi ya. Demiş ki İstanbul'da bir mülteci sorunu yok demiş. Vallahi demiş ha. Ciddi söylüyorum bak, böyle demiş adam. Bence sen bu açıklama Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamanın açıklamaların yanında bayağı gözyaşları içinde kalır. Yalnız onu söyleyeyim, onunla ilgili de konuşacağız. Enflasyonla ilgili tespitleri var kendisinin. Müthiş çözüm önerileri var, çok acayip. İstanbul'daki konut fiyatlarını düşürmekle ilgili çok çılgın bir planı var. Bu arada bütün bunlar olurken düne göre biraz daha fakiriz. Düne göre cebimizdeki para biraz daha değer kaybetmiş vaziyette. Dolar an itibariyle 15 lira 94 kuruş. 16'ya doğru koşar adım ilerliyor. Euro olmuş 16.80. Sterlin 19.90. Altın 927 lira gramı. ...239 sterline Türkiye'ye tatile gelecek İngilizler daha da mutlu. Haliyle. Sözde masum cilvesiyle, bana tarif ettiğin kıstam, anlamıyla güncel zalim, anlamıyla güncel zalim. Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Dönelim hemen trafiğin durumuna bir bakalım, göz atalım. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 18 Mayıs çarşamba gününün sabahındayız. Demin de söylediğim gibi koşaradım. Dolar 16 liraya doğru ilerlerken. Bulguruga. Bütün dünya bizim ekonomik başarılarımızı meğer takdir ediyormuş. Her yerde bizi konuşuyorlarmış. Onu öğrendik dün. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı böyle dedi. Aslında bence günün en komik haberi bu olabilir. Ona geleceğiz, birazdan konuşacağız daha detaylı. Muğla'dan gelen bir haber var. Muğla'da yarım ekmek ve yarım simit satılmaya başlamış. Evet, yarım ekmek, yarım simit. Yarım simit daha önce yarım gevrek olarak, daha doğrusu, İzmir'de satılmaya başlamıştı değil mi? Bundan 4-5 ay önce konuşmuştuk. Bir yarım simit vardı. Hatta bir yerlerde mini simit yapmışlardı. Bizde adet böyle. Muğla'da bir işletme yarım ekmek ve yarım simit satmaya başlamış. Büfe işletmecisi Sabahattin Yılmaz, ekonomik durumdan dolayı milletin alım gücü düştü. Bu yüzden yarım ekmek ve yarım simide talep oluyor demiş. Öğlen memurlar yemeğe geldiğinde bütün ekmek alamayacak olan insanlarımız da var. Yarım ekmeğin tanesi 1,5 lira. Undaki fiyat artışından dolayı ekmek ve simit fiyatları arttı. Vatandaşlar da yarım ekmeğe yarım simide düştük diye tepki gösteriyor demiş. Halbuki bu kadar ekonomik başarı varken buna da tepki göstermek, ne bileyim yani. Gelen haşırt zammı, ki 1 lira 68 kuruş geldi biliyorsunuz litrede. O zammı bir yandan sindirmeye çalışırken öte taraftan yeni zam haberleri var. Mutfak tüpüne zam gelmiş sevgili dinleyiciler. Mutfak tüpüne 10 lira zam gelmiş. Dolayısıyla 12 kilogramlık mutfak tüpü İstanbul'da 311 liraya satılmaya başlamış. Evet, mutfak tüpü 311 lira. Mangala mı dönsek, ne yapsak? Öyle ya, evde eskiden böyle mangallar olurdu. Mangalın üzerinde bir şeyler pişirilirdi. Sonra o mangal ısıtsın diye getirilirdi. Evin ortasına konulurdu, salonun ortasına falan. Hem biraz otantik de olur. Süte büyük zam var. Marketlerde bazı yaygın markalı sütlerin litresi 21 liraya çıkmış. 21. 1 litre süt 21 lira. 1 kilo peynir 100 lira. Ki 100 liranın üzerinde olan peynirler de var, onu biliyorum. 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olan çiğ süt zammı bu ürünlerin perakende fiyatlarında yaklaşık %30'luk zamma sebep olmuş. 5 ay içinde, bakın 5 ay önce sütün litresi 10 lira olmuştu. Hatta o zaman konuşmuştuk da sütün litresi 10 lira oldu, böyle şey olur mu falan diye. Bakınız 5 ay geçti. 5 ay içinde 1 litre süt 20 lirayı aşmış oldu. Ne diyordu Hazine ve Maliye Bakanı? 6 ay içinde diyordu, böyle göz açıp kapayıncaya kadar diyordu. Gözü açtık kapadık. Şak, süt 20 liraya geçti. Hakikaten de bakanın dediği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar yani. Gerçi o göz açıp kapayıncaya kadar her şey düzelecek diyordu. gözle ilgili bir dertleri var bu arkadaşların. Onu tam çözebilmiş değilim. İşte gözdeki ışıltı. Yok efendim kedi gözü falan. Hatırlayınız daha önce de yani. Şahsen Hazine ve Maliye Bakanı ile Polat Alemdar arasında pek bir fark... Açıklamalar olarak yani pek bir fark göremiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Canım sen mangal kömürünün kaç para olduğunu biliyor musun? Ha bak onu da bilmiyorum. Mangal kömürü ne kadar oldu acaba? Mangal kömürünün kilosu da 25 liraymış bu arada. 40 lira diyen var. Değil mi? Mangal kömürü bayağı bir oynak bir şey. İzmir'de şu anda 25 liraymış mangal kömürünün kilosu. Tamam mangaldan vazgeçtim peki. Tamam. Bak ben az önce reklamdayken diyor ki bir dinleyicimiz, sen reklamdayken Erkan Tan dinledim geldim acı gerçeklere hazırım. Acı ama gerçek. Dün başka bir zamdan konuşuyorduk. Hatırlarsanız alkollü ürünlere zam gelmişti. 70'lik rakının fiyatından bahsetmiştik. 279 lira olmuştu ya. Bakınız bu 279 liranın dağılımı nasılmış, şöyleymiş. Bayi karı ve diğer giderler dahil aslında ürünün fiyatı, yani o 70'lik rakının fiyatı 84 lira 63 kuruşmuş sevgili dinleyiciler. Yani devlet hiç vergi almasa biz 70'lik rakıyı 84 lira 63 kuruşa alabiliyoruz. Hadi de ki üzerine devlet koydu mesela 100 lira oldu yani. Hani 100 lira 16 lira da vergi koydu, normalde 100 lira olması lazım. Ama öyle olmuyor. 84 lira 63 kuruşun üzerine önce 151 lira 82 kuruş ÖTV konuluyor. Şimdi Ozan Bingöl'ün attığı tweetten öğreniyoruz bunları. Bak 84 lira 63 kuruşun üstüne önce 151 lira 82 kuruş ÖTV konuluyor ya. Sonra bu 151.82 ile 84.63'ü toplayıp ikisinin KDV'sini alıyorsun. Dolayısıyla ÖTV'nin de KDV'sini, yani verginin de vergisini aynı zamanda ödemiş oluyoruz. 42 lira 55 kuruşta KDV ekliyoruz üstüne. Yani toplam vergi ne oluyor? 84 lira 63 kuruşluk rakının vergisi 194 lira 37 kuruş. Otomobil gibi aynı yani. Bir şişe alıyorsun kendine, iki şişe alıyorsun devlete. Şak 279 lira oluyor bir anda 84 liralık rakı. Ha bu arada Cumhurbaşkanı aksi bir karar almazsa Temmuz itibariyle bir de bunun üzerine ÖTV artışı gelecek. Ki onun da bu oranlarla 100 lira civarında olması bekleniyor. Nasıl? Karşımdaki canımda, uzaktasın uzakta. Ah kara sevdalar, çeken bilir acısını, seven sürer sefasını. Ah kara sevdalar, çeken bilir acısını, seven sürer sefasını. Şimdi biz bütün bunların ortasında yaşarken, bunları yaşarken bir yandan... Öte taraftan insanlar bu yaşadıkları dertler, sıkıntılarla ilgili birilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ya. Bakın öyle olduğu zaman nasıl bir muameleyle karşılaşıyorlar? Konya'da Karatay'da yapımına başlanan Aksa Park Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreninde AKP Konya İl Başkanı'nın yanına bir vatandaş geliyor. AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı. Tartışma sırasında yurttaş AKP'li Angı'yı "sana baki değil burası, benimle böyle konuşmaya hakkın yok senin" diye eleştiriyor. AKP Konya İl Başkanı'nı. Bunun üzerine AKP Konya İl Başkanı da ne diyor kendisini eleştiren yurttaşa? "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol. Haddini bil vatandaş." Tabii canım. Videosu var, sosyal medyada izleyebilirsiniz. Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini ileri süren yurttaş Angı'ya derdini anlatmaya çalışıyor il başkanına. İl başkanı da yurttaşa sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu diyor. Yurttaş da Angı'nın sözleri üzerine sana baki değil bu makamlar, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin diyor. Bunun üzerine yurttaşa densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol diyor il başkanı. Yurttaş da benim nerem yanlış diyor. Üzerine Angı her tarafın yanlış ya, bir doğrun yok diye karşılık veriyor. Bunun üzerine vatandaş da sen doğru olduğun için şimdi bu makamında bir dur bakalım diyor.
Günaydın bir dakika.
Sonra tabii uzaklaştırılıyor hemen apar topar. Sen bir gel bakalım diye.
Demek ki şu kalbim müziksiz senfoni.
Şimdi bu, yani vatandaşa yapılan bu muamele sokakta böyleyse, işte mesela Konya'da bir toplu konut töreninde, eğer temel atma töreninde böyle yaşanıyorsa mecliste neler olur diye düşünüyor insan. Bir de mecliste sizin gönderdiğiniz milletvekilleri var, seçtiğiniz gönderdiğiniz milletvekilleri var değil mi? O milletvekillerine ne yapılır, bir de öyle düşünün. Mesela Zonguldakların seçtiği bir tane milletvekili var değil mi? Deniz Yavuz Yılmaz. Biz onun işte devletin belgeleriyle kimin kaç tane maaş aldığını açıkladığını da gördük. Çeşitli yolsuzlukları ortaya çıkardığını da gördük. Dün Meclis Kit Komisyonu'nda PTT'nin hesapları görüşülüyor sevgili dinleyiciler. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PTT'nin hesapları görüşülüyor. Ve o sırada bakın neler oluyor. Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Sayıştay raporunu dayanak göstererek PTT'de AKP kadrolaşması olduğunu söylüyor. Bunun üzerine PTT Genel Müdürü gülüyor. Gülüyor yani. Deniz Yavuz Yılmaz da hiç gülmeyin, biliyoruz objektif değilsin, bari gülmeyin diyor. Yani böyle şey, artık hani dalga geçiyorlar yani, hani PTT'de AKP kadrolaşması var diyorsun. Bu arada Sayıştay raporunda da var bu. Sadece gülmekle kalmıyor. PTT Genel Müdürü diyor ki, ya diyor, çok rahat söyleyebilirim. Böyle bir şey olur mu ya diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun üzerine CHP'li Aykut Erdoğdu gülümseyemezsin, saygısızlık edemezsin diyor. AKP'li Tamer Dağlı da kimi yargılıyorsun sen, kimsin diyor. AKP'li Mücahit Durmuşoğlu konuşma diye bağırıyor. AKP'li Kemal Çelik ise haddini bil diyor. Bak yine haddini bil. Gördün mü?
Gel artık güneşli bir yerde, denizli kum olalım senle.
Yani sokakta eğer vatandaşa böyle haddini bil, doğru konuş falan deniyorsa mecliste de bu şekilde olur tabii, gayet normal. Haddimizi bilmemiz gerekiyor demek ki yani. Çünkü meclis, bakın mesela dün mecliste ne olmuş? Kiracıların artan fiyatlara karşı korunmasına ilişkin önerge. Böyle bir önerge verilmiş. Türkiye'de artan kira fiyatları insanları çok ciddi manada zora sokmuş vaziyette. Bunda yabancıların konut alışının artması, hızlanması, ki rakamların nasıl katlandığını görüyoruz. Bunun çok büyük etkisi var. İşte hep örneğini veriyorum. Daha önce konuştuk. Kanada'da yine böyle bir fiyat dengesizliği oluşmasın diye, yani yabancılar talepte bulunuyor. Bu nedenle ev fiyatları artıyor, kiralar da yükseliyor. Kanadalılar kendilerine oturacak ev bulamıyorlar diye Kanada yabancıya konut satışını durduruyor mesela. Hani bizde böyle bir şey yapılacağını aksine teşvik ediliyor biliyorsunuz. İşte bu konu araştırılsın diye bir önerge veriliyor dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Önerge AKP ve MHP'li milletvekilleri tarafından reddediliyor. Demek ki onlara göre kiralarla ilgili, ev fiyatları ile ilgili böyle üzerine konuşulacak, araştırılacak falan bir durum yok. Bu o anlama gelmez mi? Bu o anlama geliyor yani. Şimdi samanlıkta yaşarız diyeceğim ama sonra samanın fiyatından haberin var mı diye mesaj gelecek. We'll be right back. Adana'da günlerdir konuştuğumuz Atatürk Havalimanı meselesi tartışması devam ediyor. Hatta tartışma bir yandan devam ederken bir yandan oradaki çalışmalar da devam ediyor. İhalenin verildiği Yapı ve Yapı şirketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostunun olduğu ortaya çıkıyor. Yani bugün gazetelerde öyle haberler de var aynı zamanda. Ve hemen pistleri kırmaya başladıkları görülüyor. Dün konuyla ilgili gösterilen tepkiler vardı. CHP'liler, İYİ Partililer havalimanının önünde yıkımı protesto ettiler. Tabii yoğun güvenlik önlemleri alındı malum. Yani gerçekten de en başından beri konuşuyoruz, en başından beri söylüyoruz. Hakikaten de bir yani yapmaya kalksanız milyarlarca dolar para harcayacağınız bir tesisi yıkmak gerçekten akıl alır şey değil. Yok park yapacağız, yok millet bahçesi yapacağız. Hiç etrafında bu arada park ve bahçe yoktur Atatürk Havalimanı'nın, bir bakın. Florya Atatürk Ormanı falan öyle şeyler yok da. Hadi geçtik onu. Diyelim yeşil alan yapıyorsun ki bunun dünyada örnekleri var mesela. Kapatılan havalimanları ile ilgili Almanya'da var. Bir benzerini görebilirsiniz. Pistler durur orada mesela. Pistleri kırmazlar. Niye? Çünkü acil durumlarda bu pistler kullanılabilir aynı zamanda. Tamam etrafını park yaparsın, yeşillik yaparsın falan ama pistler durur. Ne zararı var? Hayır ne zararı var mesela? O pist sana niye batıyor? Yani niye onu kırıyorsun? Neden? Yine park yap ama pistler dursun. Yani en azından böyle bir şey yapılsa mesela yarın öbür gün yeniden o pistler kullanılmak istense ya da acil durumlarda ki bizim İstanbul olarak öyle bir acil durum yaşayacağımızı, çok büyük bir deprem beklediğimizi cümle alem herkes biliyor. Bu ülkeyi yönetenler de biliyorlar. O vakit İstanbul'un göbeğindeki, İstanbul'un ortasındaki böyle bir havaalanının öyle bir ihtiyacı olacak ki İstanbul'un gelecek yardım malzemelerinin ulaşması için, değil mi? Yıllardan sonra böyle durumlar için bırak kalsın pist, hayır çünkü dert başka.
Şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra
bütün dert İstanbul Havalimanı'na, yani yeni yapılan havalimanına, yani arkadaşlara yaptırılan havalimanına bir alternatif kalmasın orada. Hatta bakınız bu niyetin ne kadar gerçek olduğunu anlayın diye söylüyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pisti neden bitirilmiyor? Ya neden bitirilmiyor? Bir pist, ya koskoca havalimanını, dünyanın en büyük havalimanı dedikleri havalimanını 3 yılda bitirdiler, 4 yılda bitirdiler. Bir tane pist 10 yılda yapılmaz mı ya? Sadece bir tane pist yapılacak bakın. Bir pistten bahsediyorum. Bina değil, o değil, bu değil. Bir tane pist yapılacak. 10 senedir yapılamıyor Sabiha Gökçen Havalimanı'na. Sizce niye yapılamıyor? Neden Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi arttırılmıyor? O pist yapılırsa kapasite artacak. Daha fazla sefer yapılacak, daha fazla uçak uçacak. Ya Türkiye'nin milli havayolu şirketi, yani bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Anadolu Jet demiyorum bakın, Türk Hava Yolları Türkiye'nin en fazla yolcu uçan ikinci meydanına uçmuyor ya. Türk Hava Yolları seferi yok Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. Sadece Anadolu Jet uçuyor. Sizce bunlar neden oluyor? Aynı sebeple de işte Atatürk Havalimanı'nı yıkmak istiyorlar. Ha tabii bir sembolik sebebi de var, o ayrı. Üstelik o sembolik sebebi tam da bu döneme denk getirmeleri. Ne geçmiş tükendi, ne yok. Yani oradan bakınca bizi gerçekten çok saf zannediyorlar da. Ne biz o kadar safız. Ne bu konulardan bu konuları araştırmayacak, bu konulardan haberdar olmak istemeyen gazeteciler, bütün gazeteciler öyle değil. Bu konuları araştıran, bilen, doğruları yazan insanlar var. Biz o insanlar sayesinde öğreniyoruz. Bütün gazeteciler o uçakta taşıdığınız gazeteciler gibi değil yani. Ki o uçakta taşıdıklarınız da gazeteci değiller zaten. Şakalarına. Bunlardan hangisi daha komik, ona siz karar vereceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu İstanbul'da mülteci sorunu yok demiş. Nasıl? Bence müthiş. Yani güzel şaka. Ama şununla da yarışır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Dün Ve o konuşmada böyle söyledikleri var ki o söylediklerinden bir tanesi mesela İstanbul'daki konut fiyatlarını nasıl düşüreceklerini anlatıyor. Şöyle Hazine ve Maliye Bakanı anlatıyor bunu. Diyor ki İstanbul'da diyor mahalle aralarında diyor arsalarımız var diyor. Ya şimdi diyor o arsalara diyor hızla diyor konut yapmak suretiyle konut arzını İstanbul'da arttıracaklarmış. Böylelikle fiyatlar düşecekmiş. Yani o İstanbul'da arada sokaklarda arsalar varmış. Bilmiyorum hangi ara sokakları kastediyor. Benim bildiğim öyle bir arsa kalmadı, öyle bir şey yok. De ki arsa var, bu arsalara bina yapılacakmış, fiyatlar düşecekmiş. O arsalara bina yapılınca onu kim alabilecek? Kimin alacağını zannediyor Hazine ve Maliye Bakanı acaba? Düşsek bile kalkarız seninle sonunda. Adamın çözüm önerisi bu. Bitmedi, dur devam ediyor. Diyor ki ekonomimizin son iki yılda diyor gösterdiği büyük başarı bütün dünya tarafından takdir ediliyor diyor. Ya siz burada hep şikayet hep şikayet. Niye? Çünkü nankörsünüz. Şükretmeyi bilmiyorsunuz. Devam ediyor bu arada konuşmaya kendisi. Konuştukça daha da güzel şakalar yapıyor. Enflasyonu birlikte elimizi taşın altına koyarak ve yüreğimizle halledeceğiz diyor. Evet, enflasyonu yüreğimizle halledecekmişiz. Nasıl? Enflasyonun ana sebeplerinden biri beklentiler demiş. Döndü dolaştı size patladı mı? Ne beklentiniz var sizin? Artık nasıl bir beklentiniz varsa sizin yüzünüzden enflasyon yükseliyormuş. Buyurun. Öyle öyle bir beklenti mevzuu var. Enflasyonun ana sebeplerinden biri beklentiler. Şimdi biz öğrenelim bakalım sizin nasıl bir beklentiniz var acaba? Böylelikle enflasyonun sebebinin ne olduğunu da belki buradan anlayabiliriz, buradan çıkartabiliriz. Benim beklentim olsun bu sabahın konusunun başlığı. Bakalım ne yaptınız da enflasyonu yükselttiniz, sizi gidi. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Sosyal medya üzerinden benim beklentim başlığıyla yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Yine buradan da yazabilirsiniz. Bakalım ne yapmışsınız? Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 2 dakika geçiyor saat. Bak önce zam haberi vardı da ben. Bir yandan zamlara bakıyorum, bir yandan ona bakıyorum. Bir yandan haddimi bilmeye çalışıyorum. Öyle ya, sokakta milletvekiline sorsak haddini bil diyor, kendine gel diyor. Sen kimsin diyor. Dolayısıyla kendine gel haddini bil şarkısını çalmak zorunlu hale geliyor. Ayrıca siz de kendinize geliniz, haddinizi biliniz, beklentilerinizi ona göre yapınız. Bak sizin beklentileriniz yüzünden enflasyon yükselmiş. Öyle diyor Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonun ana sebeplerinden biri beklentiler demiş. Kendine gel, sen kendine kendine gel. Haddini bil, sen haddini haddini bil. Kendine gel, sen kendine kendine gel. Kendine gelmeyenler, haddini bilmeyenler. Kim bilir ne beklentiler içindeler. Kendine, kendine. Enflasyonu onlar yükseltmişler. Hazine ve Maliye Bakanı böyle diyor. Ama diyor enflasyonu birlikte elimizi taşın altına koyarak ve yüreğimizle halledeceğiz. Var mı sizde öyle bir yürek? Ne diyorsunuz? Benim beklentim, ne beklentimiz varmış da enflasyon yükselmiş bakalım. Benim beklentim mazot fiyatlarını bu şekilde şak diye düşürmek. Bütün dünya şaşkın sus pus kalır diyor. Bir fotoğraf göndermiş, bir akaryakıt istasyonunun önündeki o akaryakıt fiyat tabelası var ya. O rüzgardan dolayı yıkılmış. İşte böyle diyor, bütün fiyatlar böyle şak diye düşsün diyor. Benim beklentim Bülent Ersoy'un canlı yayında bayılması. Daha önce bir bayıldı, tepe taklak inişe geçtik. Tekrar bayılırsa belki düzeliriz diye düşünüyorum. Ne yapalım, artık böyle çareler arıyoruz. Yapacak bir şey yok. İki arkadaş diyorlar ki Selo Başkan'la her sabah okula gidip geliyoruz. Trafik bizi bitirdi. Beklentimiz artık şahsımıza ait bir helikopter. İşte böyle beklentiler yüzünden enflasyon uçuyor yani. Elimizi taşın altına koyarak beklentim 3 çocuk ve bunları bir Suriyeli gibi sınavsız tıp okutabilmek. Bir Türk evladı bu kadar kolay yükselemiyor çünkü. Evet, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak farkındaysanız giderek zorlaşıyor. Ev sahipleri yabancılar oluyor. İşte dün anlatmıştım ya, zar zor ev bulabilen biri gidiyor. Ev sahibi diyor ki seninle gel diyor, bir görüşelim diyor, mülakat yapalım diyor. Bir gidiyor, ev sahibi Iraklı. Ne iş yapıyorsun sen diye soruyor. Gazeteciyim ben deyince, o zaman diyor sen diyor kiranı düzgün ödeyemezsin. Sana diyor vermiyorum evi diyor. Iraklı ev sahibi. Ya... Beklentim incinmemek, kırılmamak, hayal kırıklığına uğramamak artık. Bak, sadece böyle bir beklentimiz var. Bu enflasyonu yükseltiyor olabilir mi? İncinmemek. Bulurum valla hem bu tiple hem de bu boyla. Benim beklentim 2023 bir gelsin, şu Lozan'ın gizli maddeleri bir sona ersin. İstediğimiz gibi madenleri çıkaralım, o zaman görün siz. Salça ekmekle... Öpücükle prens olan kurbağa yok, parayla prens olan öküz çok. Meteliye kurşun atamıyoruz biz, kurşun alacak bile paramız yok. Benim beklentim iktidarın değişmesi, yap işlet devret modeliyle yapılan her şeye devletin el koyması. Beşli grupların mal varlıklarına el koyulması. Bu sayede devletin dış borcunun ödenmesi. Ama bu benim beklentim enflasyonu düşürür. Olmaz diyor Engin. Tabii canım. İnsan çok. Enflasyonu yükselten beklentilerden konuşuyoruz. Bulurum vallahi, aman aman. Bulurum vallahi. Kumar haramdır. Tövbe. Hayat kumardır. Öyleyse hayat bize haramdır. Yanacağız vallahi. Allah Allah. Pişeceğiz vallahi. Benim beklentim sabah poğaça aldığımda 20 lira uzatınca dayının bozuk yok muydu abla diye sorması. Şimdi iki poğaça alsam 20 liradan yol parası artar mı diye hesap yapıyorum. Ama ekonomi çoklu maaş alanları değil de benim bu lüks yaşantıma bağlıysa Ben o zaman yarım poğaça alırım. Elimi taşın altına koyarım diyorsunuz yani.
Bu devirde çakallar ihtiyar aslanlar aç aç dolaşıyorlar. Herkes işin kolayını bulmuş mis gibi takılıyor.
Benim beklentim yazlık saray, kışlık saray falan gerek yok. Baharlık bir tane sarayım olsun. Yeter, neticede yüreğim var benim diyor Berna.
Mis gibi takılıyorlar.
Benim beklentim enflasyonun çift hanelere düşmesi. Bakın tek değil, çift hane diyorum. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Nisan'da rekor tazeleyerek yıllık %118, aylık %17.76 artmış. Artık iki hane olsa keşke diye. Beklentimiz bu yani.
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki. Düştük evet ama kalkmadık mı? Bize bayata meydan okumadık mı? Sen bera tut içini, biz neleri atlatmadık.
Benim beklentim adalet gelsin. İşte bak bu beklenti enflasyonu yükseltebilir. Bu yükseltir.
Sıldırdık oynayacağız o zaman.
Benim beklentim beklemek diyor mesela Tahsin göndermiş. Şimdi Tahsin'cim, madem senin beklentin beklemek, o zaman sen kaşındın. Bir saniye, Tarkan'ın Geçecek şarkısına küçük bir ara veriyoruz ve Tahsin için...
Tahsin
kendi istiyor. Benim beklentim beklemek demiş. Beklerken kendisini mutlu edecek bir şarkı çalalım Tahsin'im diye. Olmaz mı? Abi benim bir beklentim olmadığı gibi bu enflasyonu düşürecek
şişeleri
yürek de yok bende.
İçip içip sızdın her gece. Dinlemedin kızdın sen bir de. Rezil oldun dön bak haline. Altın döviz bozdun boş yere. Paraları saçtın herkese. Yazık oldu masum haline. Film oldun sen tüm aleme. Ruhum doysun. Sen yine kimseyi dinleme. Afiyet olsun. Namın yürüsün. Sen bak kendi keyfine.
Tahsin'im, sen bak keyfine, boş ver. Bozdur dövizleri. Yüreğimiz var bizim, düşürürüz enflasyonu. Hiç sorun yok. Benim beklentim herkes aynı anda gözlerine limon sıksın. Hep beraber ışıldarsak bu iş düzelebilir diyor bir dinleyicimiz bir çözüm önerisi olarak.
Hava attın Manisa'ya boş yere. Yakalandın sütüstü yengeye. Yalan attın vallah diye diye. Yemin ettin bozdun kaç kere.
Benim beklentim bedava yürek dağıtılması. Böylece enflasyon şak diye düşer.
Tahsili.
Yürek önemli.
Tahsili. Okumadın yok ki tahsili.
Benim beklentim babamın AKP'den milletvekili adayı olması. AKP'nin meclise girdiği seçimlerde kendisi ANAP'tan girmişti. ANAP tarihten silindi. Ha, siz totem yapıyorsunuz. Benim beklentim büyük dedem gibi iç hatlardan Mekke ve Hicaz bölgesine uçabilmek diyor Kenan. İşte sizin bu beklentiniz ne oluyor, ne yapıyor? Enflasyonu yükseltiyor. Ya. Boynuma, ah, karışsın ne olur. Sefasının, cefasının, boyunun pusunun hastasıyım. Hele bir sokulup öperse, yan yan yan yan yanmak lazım. Benim beklentim İstanbul'da yaşayabilmek için gerekli olan minimum maddi gelirin de altına düşen 4 kişilik ailemin Türkiye haritasında nerede yaşayabileceğini öğrenebilmek. Büyük kentlerden artık büyük kentte yaşamak mümkün değil diye kaçanlar, ailelerinin yanına dönenler. Sanki içime akar, bir de dokunsa ah nefesim yakar. Beklentim akaryakıta artık zam gelmemesi. Dediniz ve... Bilmiyorum, motorinle ilgili bir laf var ama daha kesinleştirmedik. Hoş geldin. Mantıksız konuşan siyasetçiler için bir yazılım geliştirilip filmlerdeki argo yerine çalan bip sesi gibi mantıksız cümle yerine bip sesinin duyulması. Ama kendiliğinden olacak bu, böyle sadece sonradan çekilen filmlerde falan değil. Canlı yayında olacak. Hani Black Mirror'da vardı ya böyle, karşı taraftakinin konuşmasını duymak istemiyorsan onu engelliyorsun. Onun gibi bir şey mesela, siyasetçi konuşuyor diyelim ki, mantıksız bir şey söyledi, saçma bir şey söyledi değil mi? Bip sesi geliyor sadece. Canlı canlı. O zaman saçmalayamaz. Değil mi? Aslında benim beklentim çok ama aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Beklentim bugün uyuyup seçim günü uyanmak. Yorulduk artık diyor Deniz, göndermiş. Benim beklentim...
Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı...
En azından seçim zamanı gelene kadar hayatta kalabilmek diyen var. Beklentisini çok büyük tutmayanlar var. Benim beklentim mama ve bez fiyatlarının düşmesi diyor Ali, göndermiş. Eminim beni yere sermesen olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen. Ben aşkına müptezel, bu his kara büyü gibi üstümde. Yüzüme gülmesen de olsan da hayli müşkül. Valla benim beklentim çok büyük diyor Murat. Memlekete gitmek. Ama bu beklentim yüzünden otobüs bileti fiyatları uçtu gitti. İşte bak sizin yüzünüzden. Onu söylüyor bakan. Enflasyondaki yükselmenin sebebi beklentiler. Yok memlekete gideyim, yok memlekete giderken uçakla uçayım. Şak, uçak bilet fiyatları artıyor. Otobüse bineyim diyorsun, otobüs bileti fiyatı artıyor. Senin yüzünden.
Geri dönmem de, duramadım bir beş dakika, söz verme. Yapamadın sen en baştan, sevsem de
çekemedim bir daha baştan.
Şimdi ben motorin dedim ama benzine bir zam daha gelme ihtimali varmış bu gece yarısından sonra.
Kusura bakma,
henüz yapamam. Rakam belli değil fakat benzine bir zam bekleniyormuş.
Artık yok gibi sonumu...
Daha ne gelecek diyorsunuz, evet.
Saklama, kalk,
ama görüyorum ki yine tuhaf beklentiler içindesiniz. Bir daha sanki hiç zam gelmeyecek. 1.68 geldi, bir daha gelmez diyorsunuz öyle mi? Dolardan haberiniz var mı peki?
Bil ki artık dönüş yok.
Dok, dok, dok.
15.83 an itibariyle.
Mutluluklar dilerim. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim.
Bankacıyım, benim beklentim pandeminin azalmasıyla tekrar takım elbiseyle çalışmaya başladık. Takım elbise, ayakkabı, kuru temizleme fiyatlarının ne kadar olduğunun İK birimi tarafından araştırılması. Aslında bankanın böyle bir kuru temizleme birimi olsa, banka çalışanlarının kıyafetlerini değil mi, ücretsiz olarak mesela böyle temizleseler, öyle bir hakkınız olsa. Çok mu büyük bir beklenti oldu? Benim beklentim emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmesi. Oo, onun için daha çok. Bırak hakkınız olanı vermeyi, bir de hakkınızda demediklerini bırakmadılar. Aşağıladılar da aynı zamanda, değil mi?
Karanlıklar çökmüş üstüme. Odalardan bir güneş.
Evet, 1 lira 3 kuruş civarında. Yani 1 lira civarında yine bir benzinde artış olma ihtimali varmış. 1 lira daha. Artık öyle kuruş kuruş uğraşmıyoruz. Uğraşmıyoruz biliyorsunuz. 1 liradan aşağıya olmuyor yani. Türkiye'deki kurum ve kuruluşların tümünde soyunma odalarının giyinme odası olarak değiştirilmesi. Evet, Gaziantep Üniversitesi'nin başlattığı bu akım. Benim beklentim mobilya ve beyaz eşya fiyatlarının birazcık düşmesi. Düğün yapacağız da. Valla kötü bir haberim var. Mobilya kısmını bilmiyorum ama beyaz eşyaya zam bekleniyor önümüzdeki günlerde. Yani bugünkü fiyatları bulmanız bir hafta sonra pek mümkün olmayabilir. Herkes diyor ki benim beklentim hesap sorulması diyor. Hesap sorulsun diyorlar. Herkes onu bekliyor. Bakalım. Benim beklentim siyasetçilerin de asgari ücret alıp bizim gibi yüksek refah seviyesine gelmesi ve rahatlaması. Asgari ücretli çalışanla aynı haklara sahip olsunlar milletvekilleri diyorsunuz değil mi mesela? Hangi maaşları için yapacağız bunu? Biliyorsunuz bazılarının 4-5 tane maaşı var. En azından bir tanesi için yani. Sizin beklentiniz ne acaba diye soruyoruz. Neden böyle soruyoruz? Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir açıklaması var. Enflasyonun ana sebeplerinden biri beklentiler demiş. Siz de artık ne bekliyorsanız demek ki enflasyonu yükselten sizsiniz. Benim beklentim bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Bonita chica. La chica es fina, dije yo, es la que a mí me conviene. La noche comienza a ser de fe.
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün 18 Mayıs çarşamba gününün sabahındayız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın hemen öncesinde, Atatürk'ü anma gününün hemen öncesinde yayındayız. Yarın resmi tatil. Bugün otogarlar ve havalimanları epey bir dolu olacak, öyle anlaşılıyor. Yer bulmak neredeyse mümkün değil. Belli ki cuma günüyle birlikte birleştirilmiş bir 4 günlük kısa tatil durumu var. Ama hava yarın 10 derece birden soğuyor. Ankara için kar yağışı uyarısı var. Şaka değil, Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı olabilir bu gece diyorlar. Mayıs karı da böylelikle, hani bir beklentiniz varsa bu konuyla ilgili, Mayıs karı da yağacak.
Desmesurada.
Nihat Bey, sanırım enflasyonu biraz ben yükseltmiş olabilirim. Kiralık daire ararken gördüğüm her kiralık yazısına gidip bakıyorum. Fakat maalesef az evvel tutulmuş oluyor. Ayağımı mı sürüyorum, elim mi bereketli? Bir bana yaramadı yani. Muhtemelen Türkçe sorduğunuz için oluyordur o. Türkçe sorduğunuz için az önce tutuldu, kusura bakmayın ya diyorlardır. Benim tahminim. Beklentilerin fazla oluşunun enflasyonu yükselttiğini söylüyor ya Hazine ve Maliye Bakanı. Ama enflasyonla mücadeleyi diyor hep beraber yapacağız diyor. Elimizi taşın altına koyacağız yüreğimizle diyor. Bilmiyorum, o yürek sizde var mı? Evet evet, yüreğimizle düşürecekmişiz enflasyonu.
Şarkı bilmez söyleyemezsin, aşk nedir diye sorsam sadece 3 harftir dersin.
Benim beklentim Sedat Peker'in çıkıp yarım kalan açıklamalarına kaldığı yerden devam etmesi.
Sadece biraz.
Acaba daha neler işiteceğiz diyor dinleyicimiz. İşte dün gece çıktı ya yeniden. Gerçi kendi hesabından yazmadı, bu diğer deli çavuş hesabından yazdı da. Sedat Peker dün bu Sadat'ın başkanı Halk TV'ye çıktı. Orada açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'le ilgili de konuştu. Sedat Peker belli ki seyrediyor onu. Çıldırmış. Yani yazdığı mesajlardan anlaşılıyor. Aa, okumadınız mı onları? Benim beklentim Edirne'de bir 90'lar kafası.
Şarkıyı.
Valla vakit bulursak yaparız da. Bugün Antalya'ya gidiyorum. Dermatoloji kongresi var. Türkiye'nin en önemli dermatologları şu anda Antalya'dalar. Akşam onlarla birlikte 90'lar kafası yapacağız. Cildimi bir göstereyim bakayım canım. Cumartesi gecesi Bursa'dayız. Bursa Jolly Joker'de 90'lar kafası yapıyoruz. Bursa'da dinleyenleri hatırlatalım. Cumartesi gecesi bekleriz Jolly Joker'e. Haftaya cumartesi akşamı da İstanbul'da Jolly Joker Arena'dayız. Water Garden'da, Ataşehir'de 90'lar kafası yapıyoruz. Haberiniz olsun İstanbul'da, Anadolu yakasında dinleyenler. 90'ların şarkılarıyla eğlenip beklentilerimizi çok yüksek tutmayıp, yani hayatla ilgili dışarıda olanı biteni geride bırakıp şöyle bir 2 saat, hatta ne 2 saat, 3 saat, 3,5 saat eğleniyoruz. Biletleri BiletX'ten temin edebiliyorsunuz, haberiniz olsun. Benim beklentim çalınan geleceğimizi geri alabilmek diyor genç bir dinleyicimiz göndermiş. Benim beklentim hemen seçim diyen var. Benim beklentim yarım ekmek tavuk döner ayranın 5 liraya düşmesi. Simit 5 liraya. Ne yarım ekmeği içine tavuk döneri bir de yarına ayranı yani. 5 lira nerede? Mümkün değil. Dörtlüler yansın artık benim beklentim bu diyen var. Kesilecek olan cezayı hep beraber karşılayabiliyorsak.
Aşk yeniden Akdeniz'in tozu gibi aşk yeniden.
Bu arada bugün 18 Mayıs müzeler haftası başlıyor. Müzeler günü aynı zamanda 18 Mayıs yani bugün. Hafta boyu da müzeler haftası olarak kutlanıyor. Aşk. Şimdi İstanbul'da Kültür AŞ'ye bağlı müzeler olan Miniatürk, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde bugün gişede %30 indirim var sevgili dinleyiciler. Bu müzelere gitmek isterseniz eğer hani bir radar İstanbul uygulaması demiştim ya indirin cep telefonunuza diye. Bakın işte o uygulamanın faydaları her gün artıyor. Bu radar İstanbul uygulaması telefonunda olan herkes için %30 indirim geçerli. Yani gişeye giderken radar İstanbul telefonunuza mutlaka indirin. Ayrıca 18-24 Mayıs arasında Paso'dan satılan online biletlerde de yine %30 indirim var bu müzeler için. Şerefiye Sarnıcı söylemiştim daha önce. 1600 yıllık tarihiyle en eski tarihi sarnıç. Panorama 1453 Tarih Müzesi dünyanın ilk tam panoramik müzesi. İstanbul'un fethi tarihinin seyrini önemli ölçüde değiştiren olaylardan biri biliyorsunuz. Bu müzede tamamen İstanbul'un fethi üzerine odaklı bir müze.
Karanlıkta bir gül açarken.
Topkapı'da bu arada Topkapı Kültür Parkı'nın içinde. Miniatürk'ü biliyorsunuz zaten daha önce anlatmıştık. Ama sadece orada böyle
aynı sularda yüzerken aşk.
Mimari miras olarak Türkiye'de kalan yapıların bulunmasının yanında çocuklar için çok keyifli aktiviteler var Miniatürk'te. Mutlaka gitmenizi öneririm. Yarın olabilir mesela. Bir de yarın 19 Mayıs, yarını da hatırlatalım. Yarın Maltepe'de tüm gün sürecek ücretsiz kutlama etkinlikleri var. Anadolu yakasında konserler var. Deniz Tekin, Nova Norda, Red, Kartel'den Kabus Kerim ve RGA, Batuflex ve Murat Boz konserleri yarın Maltepe'de aynı zamanda. Benim beklentim otogazın benzinle aynı fiyata yaklaşması. Yok artık canım. O kadar da değil. Gazın fiyatı zaten, otogazın fiyatı zaten arttı. Bu arada bir daha söylüyorum. Benzine bu gece yarısından sonra 1 lira civarında bir zam olması muhtemel. Gün içinde rakam kesinleşir. Sosyal medyadan duyururum ben de ama. 8 bin liraya almadığım buzdolabı 17 bin lira oldu. Bu fiyatı gördüğümde ekrana boş boş baktım. Benim beklentim de beyaz eşya ve mobilyaların alınabilir fiyatlarda olması. İşte bak bu beklentiler böyle böyle böyle böyle demek ki Hazine ve Maliye Bakanı'na göre enflasyonu arttırıyor. Ama yüreğimiz var ve o yüreğimizle enflasyonu düşüreceğiz. Kendimi bir Erkan Tan gibi hissettim yalnız. Tövbe. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Sensiz dünya, sanki bomboş, kalpler...
Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Beklentimizin ne olduğunu konuştuk. Beklentiler yüzünden enflasyonun yükseldiğini Hazine ve Maliye Bakanı'ndan öğrendik. Dünkü açıklamalarından. Hatta sadece bu da değil. Enflasyonu birlikte elimizi taşın altına koyarak ve yüreğimizle halledecekmişiz. Onu da öğrendik. Ama yine de insanların hala beklentileri var. Mesela benim beklentim TRT'de izlediğim İngiltere'de fiyatların düşmesi, çok kötü durumdalar diye yazmış Uğur. TRT Haber'de bir başlık var. Gıda fiyatlarındaki artış. İngiltere Merkez Bankası Başkanı fiyatlardaki artış ciddi endişe kaynağı demiş. TRT Haber'de onu veriyor. İngiltere'deki fiyat artışının yarattığı endişe. Önemli. Kripto Odası başlıyor. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.